Ayrım 2.
Atina ile Sparta'nın birleşip İran ordularına karşı kazandıkları zaferle, yani Sokrates'in doğmasından 2 yıl önce hazırlanmaya başlar. Ortak düşmana karşı Sparta kara kuvvetleri, Atina ise deniz kuvvetleriyle katılmıştı. Zaferden sonra Sparta'nın ordusu başına dert oldu. Memleketi sömürdü. Atina ise savaş için hazırladığı filoyu ticaret için kullandı, dünyaya açıldı, dünya Atina'ya geldi. Atinalılar kendilerine hiç benzemeyen, kendileri gibi düşünmeyen bambaşka insanlarla tanıştı. Değişik insanların bir araya gelmesi Atina'da eski inanışların, düşünüş geleneklerinin yıpranmasına yol açtı. Deniz yolculukları Atinalıları yıldızları bilmeye, yıldızlar da evrenin sınırlarını araştırmaya götürdü. Atina'da bir yandan eski inanışları yıpratan, bir yandan da yeni bilgiler edinmeye çalışan ve sonradan filozof, bilgisever adını alan bir takım aydınlar türemeye başladı. Bunların bir kısmı Thales ve Heraklitos gibi Anadolu filozoflarının ardından giderek İnsanın yaşadığı dünyayı, havayı, suyu, ateşi, toprağı yani fizik gerçeği aydınlatmaya çalışıyorlar. Bir kısmı da akıllarını yalnız bütün inanışları çürütmekte, her şeyin püf noktasını bulmakta kullanıyorlardı. Birinciler için önemli olan insan dışı gerçekler, ikinciler içinse daha çok insan içi gerçeklerdi. Fizikçiler insanla ilgili sorunları, meseleleri küçümsüyor, sofistlerse hiçbir sonuca varmaksızın da olsa yalnız insanla ilgili sorunları ele alıyorlardı. Sokrates'in doğduğu yıllarda Atina'da daha çok sofistlerin sözü geçiyordu. Doğrusunu isterseniz Sokrates fizikçilerden çok sofistlerden yanadır. Bu okuyacağınız kitapta bile aslan payı fizikçilerden çok sofistlerindir. Çünkü devlet İnsan dışından çok insan içine çevrik bir kitaptır. Uzun sözün kısası, Sokrates, sofistlerle birlikte demek istiyor ki, insanın hayatı dünyanın hayatından daha önemlidir. Asıl bilgi dünyayı değil, insanı bilmektir. Tanrılar evreni yönete dursun, insan kendi hayatını yönetmelidir. İyi ile kötüyü, doğru ile eğriyi ayırt etmesini öğrenip, hem kendini hem başkalarını adam etmelidir. Bütün bilimlerin amacı insanların daha iyi insan olmalarını sağlamaktır. Sokrates böylece felsefeyi tabiattan çok insana, fizikten çok ahlaka bağlamış, filozofu ister istemez dünya işlerine, politikaya, günlük sorunlara karıştırmış oluyordu. O kadar ki, düşüncelerinden çıkan sonuca göre ya devlet adamının filozof, ya da filozofun devlet adamı olması gerekiyordu. Atina'da demokrasi ile felsefenin sarmaş dolaş olduğu ya da birbirini didiklediği yıllarda sofistler arasında iki düşünce çatışıyordu. Bunlardan birine göre insanlar doğuştan iyi ve eşittirler. Toplumun kötü düzeni onları bozuyor. Güçlüler güçsüzleri eziyor. Kanunlar güçlülerin elinde güçsüzlere karşı bir silah oluyor. Öteki düşünceye göre ise insanlar doğuştan ne iyi ne de eşittirler. Yalnız güçlü ve güçsüzler vardır. Güçlünün güçsüzü yönetmesi, ezmesi tabiat gereğidir ve doğrudur. İnsan haklı olmaya değil, kuvvetli olmaya bakmalıdır. Bu iki düşünceden biri daha çok Atina, öteki daha çok Sparta devletinden örnek alıyordu. Biri daha çok halkçıların, öteki daha çok aristokratların ya da zenginlerin ekmeğine yağ sürüyordu. İşte Platon'un devlet diyaloğunun kaynağı bu iki düşüncenin çatışmasıdır. Sokrates gerçi açıkça hiçbirini desteklemiş değildi. O, devletin başına en akılların gelmesini istiyor, nerede olursa olsun yalnız akla uygun olanı arıyordu. Ne var ki, içinde yaşadığı Atina demokrasisinin akla uymayan tarafları çoktu. Sokrates de aklının dikine gittikçe durmadan düşman kazanıyordu. 400 bin Atinalının 250 bini hiçbir siyasal hakkı olmayan kölelerdi. Geri kalan 150 bin yurttaştan da küçük bir azınlık, büyük meclise girebiliyor, devleti yönetenler yurttaşlar listesinden alfabe sırasına göre seçiliyordu. Böylece her halk çocuğu her an devleti yöneten 1000 kişinin arasına girebiliyordu. Ama şu ya da bu değeri bilgisi olduğundan değil, yalnız halk çocuğu olduğundan. Sokrates herkesin başa geçme hakkı olduğunu doğru bulmakla birlikte başa geçenin en değerli yurttaş olmasını istiyor. Bunu istemekle de devleti çoğunluğun değil seçkin bir azınlığın yönetmesini istemiş oluyordu ki bu da bir yandan halk çocuğunun bilgisizliğini yüzüne vurmak, öte yandan kendilerini en değerli azınlık sayan aristokratların ve zenginlerin halk düşmanlığını ister istemez haklı çıkarmak demekti. Demokrat Atina'nın bütün korkusu da onların kuvvetlenip devleti elde etmeleriydi. Nitekim Sparta'nın desteklediği demokrasi düşmanları Kritias'ın önderliği ile baş kaldırmaya hazırlanıyorlardı. İşte bu Kritias Platon'un amcalarından biriydi. Baş kaldırma suya düştü. Kritias öldü. Demokratlar bu baş kaldırmanın arkasında haklı haksız Sokrates'in parmağı olduğunu sandılar. Hem bu Sokrates'te çok oluyor artık dediler. Ne tanrılara saygısı var, ne atalara, ne devlete. Herkesi, her şeyi eleştirmeye, akla vurup çürütmeye kalkıyor. Gençlerde hiçbir şeye inanç bırakmıyor. Sokrates böylece baş kaldırmaya katıldığı, başkalarını baş kaldırmaya zorladığı için değil, serbest düşündüğü, eski düzenin temellerini sarstığı için ölüme mahkum oldu. Zaferi aristokratlar ve zenginler kazansaydı, Sokrates kurtulur muydu? Hiç sanmıyoruz. Çünkü Sokrates en güçlerin değil, en akılların başa geçmesini istiyordu. Bunu istemekten de hiçbir güç, hiçbir düzen alıkoyamayacaktı onu. Üstelik belki Kritias'ın ve Platon'un dostluğundan da olacak, diyaloglar yazılmayacak, Sokrates'in düşünceleri bize kadar gelemeyecekti. Sokrates'in ölümü vaktinden önce öten horozun ölümü gibidir. Ölmek onun düşüncesinin kaçınılmaz sonucuydu. Bir bakıma da en büyük eseri ölümüdür. Onun için bu ölümü size okuyacağınız devletin de belki asıl kaynağı olduğu için Platon'un ağzından anlatacağız. Sokrates, artık gidip yıkanma zamanı geldi. Zehri içmeden önce yıkanmak yerinde olur sanırım. Bir ölüyü yıkama işini kadınlara bırakmamalı dedi. O zaman Kriton söze karıştı. Peki Sokrates dedi. Buradakilerden ve benden, çocukların ve daha başka şeyler üstüne isteklerindedir. Ne dileğin varsa söyle. Sevdiğimiz için seni canla başla yaparız. Ne mi istiyorum sizden dedi. Her zaman ne istediğimse onu. Kendi kendinize iyi bakın. Böylece hem benim için, hem benimle ilgili her şey için, hem de kendiniz için gereğinde yapılacak olanı seve seve yaparsınız. Şimdiden söz vermesiniz bile. Ama kendinize bakmazsanız, eskiden ve bugün konuştuklarımızdan çıkan sonuçlara göre yaşamazsanız, ne kadar söz verseniz, ne kadar yemin etseniz de boştur. Peki öyle olsun dedi Kriton. Elimizden geleni yaparız. Ama nasıl gömelim seni? Onu bari söyle. Nasıl isterseniz öyle. Ölünce artık tutamazsınız ki beni. Kaçmış olurum elinizden. Bunları söylerken tatlı tatlı güldü bize doğru bakarak. Dostlar dedi. Kriton'u bir türlü inandıramıyorum ki asıl Sokrates şu anda sizlerle konuşan, her sözüne belli bir düzen veren Sokrates'tir. Ona kalırsa ben biraz sonra ölecek olan Sokrates'im. Nasıl gömüleceğini sorduğu Sokrates. Bu sözler üzerine Sokrates kalktı. Yıkanmak için başka bir odaya gitti. Kriton da onunla gitti. Bekleyin dedi bize. Biz de kendi aramızda konuşarak bekledik. O gün orada söylenen sözler üzerine durduk. Başımıza gelen felaketin büyüklüğünü, Sokrates'te bir baba kaybettiğimizi, ömrümüz boyunca yetim kalacağımızı söyledik birbirimize. Yıkandıktan sonra çocukları geldi yanına. İkisi çok küçük, biri büyükçe üç çocuğu vardı. Kadınlar da girdi içeri. Sokrates onlarla Kriton'un yanında konuştu, öğütler verdi. Son isteklerini söyledi. Sonra kadınlarla çocukları dışarı çıkarttı, bizim yanımıza geldi. Bir hayli kalmıştı yandaki odada. Güneş de batmak üzereydi. Gelir gelmez oturdu, fazla bir şey konuşulmadı artık. 11'lerin adamı içeri girdi, Sokrates'in yanına gelerek. Sokrates dedi, sen başkaları gibi değilsin. Onlara hakimlerin adına zehir içmelerini söylediğim zaman kızıyorlar, bana küfrediyorlar. Sen buraya gelmiş insanların en değerlisi, en anlayışlısı, en iyisisin. Bunu birçok davranışların gösterdi bana. Bugün bile bana hiç kızmadığını görüyorum. Ölümüne kimlerin sebep olduğunu, kimlere kızman gerektiğini biliyorsun da ondan. Haydi uğurlar olsun, madem kurtuluş yok, bari rahat ölmeye çalış. Sözlerini bitirirken başını arkaya çevirip ağladı ve gitti. Sokrates arkasından, sana da uğurlar olsun, dediğin gibi yaparım dedi. Sonra bize döndü. Ne iyi adam dedi. Buraya geldim geleli sık sık görmeye geldi beni. Zaman zaman da konuştum onunla. Az bulunur böylesi. Bugün de candan ağladı benim için. Haydi Kriton, dediğini yapalım adamın. Getirsinler zehiri hazırla, değilse şöyle de essinler. O zaman Kriton, evet ama dedi, güneş daha batmadı, sanıyorum dağların üstünde olacak. Hem sen de bilirsin ki çokları zehiri geldikten çok sonra içerler. Daha önce güzel yemekler yer, şarap içerler. Bazıları isterse dilediği gibi sevişir bile. Madem vakit var, acele etme sen de. Kriton dedi Sokrates. O adamlar böyle yapmakta haklıdırlar. Çünkü bununla bir şey kazandıklarını sanırlar. Bense yapmamakta haklıyım. Çünkü bir şey kazanacağımı sanmıyorum. Zehiri biraz daha geciktirmekle kendi kendime gülünç olurum. Hayata boşuna yapışıyorum. Tükenmek üzere olan her şeyi tutmaya çalışıyorum diye. Haydi haydi dediğimi yap. Boyuna karşı koyma bana. Bunun üzerine Kriton köşede bekleyen uşağa işaret etti. Uşak çıktı, biraz sonra zehiri verecek adamla döndü. Bu adam ezdiği zehiri bir tas içinde elinde tutuyordu. Onu görünce Sokrates, gel bakalım ahbap dedi, bu işleri iyi bilen sensin. Söyle bana yapacağımı. Kolay dedi adam, içtikten sonra odanın içinde dolaşırsın. Bacaklarında bir ağırlık duyunca uzanırsın. Zehir de yapacağını yapar. Bu söz üzerine tası uzattı. Sokrates tası aldı ve inanır mısınız Ekekrates? Ne kılı kıpırdadı, ne rengi attı, ne bir şey. Her zamanki boğa bakışını alttan alttan adama çevirerek, ne dersin dedi, bu içkiden Tanrı için biraz dökmeye izin var mı yok mu? Sokrates dedi adam, zehiri tam yeteceği kadar eziyorum. Anlıyorum dedi Sokrates, ama herhalde Tanrılara dua etmeme izin vardır. Öteye gidişim daha kolay olsun diye. Dilerim öyle olsun. Bunu söyler söylemez, hiç yüzünü buruşturmadan, tası su içer gibi dibine kadar dikti. O ana kadar hepimiz ağlamamak için kendimizi tutmuştuk. Ama zehiri içtiğini görünce dayanamadık artık. Ben de boşandım. Başıma çektiğim örtünün altında, ona değil, kendi kendime böyle bir insanın dostluğundan olacağımı ağlıyordum. Kriton benden önce boşanmış, kalkıp uzaklaşmıştı. Başından beri ağlayıp duran Apollodoros, şimdi gözyaşlarına acılı öfkeli bağırışmalarını da kattı. Onun bu hali Sokrates'ten başka, oradakilerin yüreklerini sarstı. Sokrates, ne oluyorsunuz dedi, ne tuhaf adamlarsınız. İnsan böyle uğursuz sözler duymamalı ölürken. Haydi tutun kendinizi, dayanıklı olun. Bunu duyunca utandık hep. Yaşlarımızı tuttuk. O odada dolaşıp duruyordu. Bir ara bacaklarım ağırlaşıyor dedi. Adamın söylediği gibi sırt üstü uzandı. O sırada adam elini bastırıp Sokrates'in bacaklarını yokluyordu. Ayağını kuvvetle sıkıp Sokrates'e acı duyup duymadığını sordu. Hayır dedi Sokrates. Adam daha yukarıları sıktı ve bize katılaşıp soğumaya başladığını gösterdi. Göğsüne dokunarak soğuma yüreğine yaklaşınca gidecek dedi. Soğuma karnına doğru yayılmıştı ki yüzüne örttüğü örtüyü kaldırdı. Şu sözler dudaklarından çıkan son sözler oldu. Kriton dedi. Asklepios'a bir horoz borcumuz var. Dostlar ödemeyi unutmasın sakın. Peki öderiz dedi Kriton. Başka bir diyeceğin yok mu? Cevap vermedi Sokrates. Bir an sonra birden kasıldı. Adam yüzünü iyice açtı. Sokrates'in bakışı donmuştu. Bunu görünce Kriton ağzını ve gözlerini kapadı. İşte Ekekrates. Dostumuzun zamanında tanıdığımız insanların en iyisi, en bilgesi ve en doğrusunun ölümü böyle oldu. Fedon 115-118. Sokrates öldüğü zaman Platon 28 yaşındaydı. Yakışıklı, güçlü, kuvvetli bir insandı. Omuzlarının genişliğinden ötürü sonradan Platon adını almış derler. Soylu, zengin bir ailenin çocuğuydu. Çağında görülebilecek en iyi eğitimi görmüş, matematikte ve şiirde erkenden sivrilmişti. Olimpiyatlarda yarış kazanmış ünlü bir atletti. Kısacası filozof olması en az beklenecek delikanlılardan biriydi. Sokrates'in konuşmalarını ilkin bir zeka yarışması olarak çekici bulmuş olabilir. Ama bu konuşmaların tadına vardıktan sonra kafa sporunun ötekilerden çok daha önemli, Sokrates'in bütün şampiyonlardan çok daha üstün olduğunu anlıyor. Sevgili hocasının ölümü ise ona düşüncenin hem bir tek insanın hem de bütün insanların hayatına neler getirebileceğini öğretiyor. Denebilir ki Platon bütün ömrünü Sokrates'i öldürmeyecek, tersine onu ve onun gibileri baş tacı edecek bir toplumun, bir devletin kurulabileceğini düşünmekle geçirmiştir. Hele okuyacağınız diyalog bu kaygının ta kendisidir. İlk işi Sokrates'i öldürten demokrasiden uzaklaşıp dünyayı dolaşmak oluyor. Nerelere gittiği pek bilinmiyor. Mısır'a, İtalya'ya, Anadolu'ya, hatta Hindistan'a gittiğini ile sürenler var. Herhalde 12 yıl yok oluyor ortadan. Atina'ya 40 yaşında olgun bir insan olarak dönüyor. Atina yakınında bir kır evine yerleşiyor. Sonradan dünya akademilerine adını verecek olan Akademos'un bahçesinde gençlerle buluşup Sokrates gibi kendini sevdiren bir hoca oluyor. İşte Platon, filozofi ile sanat sevgisini birleştiren, insan düşüncesini bir çeşit tiyatro yoluyla anlatan diyalog çeşidini o zaman yaratıyor. Bu arada Platon, Sicilya'nın zorbası Kral Dionysos'un sarayına gidip orada düşündüğü devleti gerçekleştirmeyi deniyor. Ama ne filozof olmaya ne de devleti filozoflara bırakmaya yanaşmayan kral, Platon'u kapı dışarı ediyor. Tekrar düşünce bahçesine dönen Platon, artık 80 yaşına kadar hem çevresindeki hem de gelecek yüzyıllardaki gençlerle en iyi devletin nasıl olabileceğini tartışmakla yetiniyor. Ne Yunanistan'da ne de belki hiçbir yerde gerçekleşmeyeceğini anladığı en iyi devleti Sokrates'le birlikte bir kitapta kuruyor. Diyaloglarının en güzeli değilse bile, çünkü güzel sözü daha çok şölene yakışıyor, en zengini, en yüklüsü olan devlette Platon insanlara bütün duygu ve düşüncelerinin, bütün sevgi ve öfkelerinin, şüphe ve hayallerinin özetini veriyor. En iyi devletin bir ütopya olduğunu biliyor elbet. Biliyor ama kurulsun kurulmasın herkesin böyle bir devlete, yani en doğruya yönelmekle adam olacağına inanıyor. Herkes böyle bir devleti varsayıp onun kanunlarına göre yaşasın deniyor. 1958 Sabahattin Eyüboğlu, M. Ali Cimgöz. 1. Bölüm. Atinalılar, beni suçlayanların üzerinizdeki etkisini bilemiyorum. Fakat sözleri o kadar kandırıcıydı ki ben kendi adıma onları dinlerken az daha kim olduğumu unutuyordum. Böyle olmakla birlikte inanın ki bir tek doğru söz bile söylemediler. Ancak uydurdukları birçok yalan arasında beni usta bir konuşmacı gibi göstererek sözlerimin güzelliğine kanmamak için sizi uyanık olmaya çağırmalarına çok şaştım. Ağzımı açar açmaz hiç de güzel konuşan bir adam olmadığım ortaya çıkacak ve yalancılıkları kesinlikle anlaşılacak olduğu halde bunu söylemek için insan doğrusu çok utanmaz olmalı. Eğer onlar her doğru söyleyen adama konuşmacı diyorlarsa diyeceğim yok. Bunu demek istiyorlarsa ben öyle olduğumu kabul ederim. Ama onların anladığından bambaşka anlamda. Herhalde az önce de dediğim gibi söylediklerinde doğru bir yan hemen hemen yoktur. Ben ise size tüm gerçeği söyleyeceğim. Ancak Atinalılar, ben onlar gibi baştan başa parlak ve gösterişli sözlerle bezenmiş hazır bir söylev yapacak değilim. Tanrı korusun. Hayır, şu anda iyi kötü dilim döndüğü kadar söyleyeceğim. Çünkü bütün diyeceklerimin doğru olduğuna inanıyorum. İçinizde kimse benim doğrudan başka bir şey söyleyeceğimi sanmasın. Toy delikanlılarımız gibi huzurunuzda bir takım süslü cümlelerle konuşmak benim yaşımdaki bir adama yakışmaz. Sizden yalnızca şunu dileyeceğim. Kendimi savunurken öteden beri alışık olduğum gibi konuştuğumu, agorada, sarraf tezgahlarında ve benzeri yerlerde nasıl konuşuyorsam, burada da öyle konuştuğumu görürseniz şaşmayın. O yüzden de sözümü kesmeyin. Çünkü ben 70'imi aştığım halde ilk kez yargıç huzurunda bulunuyorum. Bu yerin diline tümüyle yabancıyım. Bunun için bir yabancının ana diliyle kendi yurdunun geleneklerine göre konuşmasını nasıl doğal karşılarsanız beni de tıpkı bir yabancı sayarak alışık olduğum gibi konuşmama izin verin. Bu dileğimi yersiz bulmayacağınızı umarım. Söyleyiş iyi ya da kötü olmuş. Bundan ne çıkar? Siz yalnızca benim doğru söyleyip söylemediğime bakın. Asıl buna önem verin. Zaten yargıcın asıl üstünlüğü buradadır. Nasıl ki konuşmacınınki de doğruyu söylemektir. Atinalılar, önce bana yöneltilmiş olan daha eski suçlamalara ve beni çok daha eskiden beri suçlayanlara yanıt vermek isterim. Bundan sonra daha yenilerini yanıtlayacağım. Çünkü Atinalılar, yıllardan beri haksız yere beni size karşı suçlayıp duran birçok kimse olmuştur. Antios ile arkadaşları benim için daha az tehlikeli olmamakla birlikte ben bunlardan daha çok korkarım. Birinci kaset, birinci yüzün sonu.